Ayrım 4.
Yatağa giderken merdivenlerden çıktığımızda dansçıların yansıması gibi görünürlerdi. Ey güzel lale diye şarkı söylüyor ve ksilofona vuruyordu babam. O bizim çiçeğimiz ve sadece bize ait olan bir dildi. Benim şarkımdı. Günlerden bir gün aniden kayboldu. Onu çok özlüyordum ve çok kederliydim. İlk başlarda her saniye özlüyordum. Sanki benim bir parçam kaybolmuştu. Daha sonra sadece hatıralarımda yaşıyordu. Onu düşünmek eski bir yarayı deşmek gibiydi. Sonra bu acı yavaş yavaş azaldı. Geriye sadece tahammül edilen bu acıların silik bir hatırası kaldı. Köyde dolaşan dedikodular kulağıma geliyordu. Hapis, borç, parayı çarçur etme, sorumsuzluk ve özellikle de alkolden söz ediyorlardı. En çok da insanlar bana kaçamak bir bakış fırlatıp veremden fısıldaştıklarında ürküyordum. Günlerden bir gün annem bir yerden geri dönüyordu. Çocuklarından birini kaybettiğinde yaptığı gibi. Gökyüzüne gitti diyordu, gökyüzüne gitti diyordu sonra. Hepsi birbirinin ardından öyle hızlı gidiyorlardı ki aramızda bir ilişki kalmıyordu. Verem. O korkunç günde annem siyah bir elbise giyiyordu ve yüzünü bir peçenin arkasında saklıyordu. Bu bana tanıdık olmayan birinin yüzüydü. Beyaz. Annemin değil, o eve gelmiş, beni ve Klaus'u kollarına almıştı. Klaus o zamanlar 8 yaşındaydı, ben de 5. Baba artık yaşamıyor, bu ev artık bize ait değil. Yeni bir yuva aramamız lazım diye bağırıyordu. Basel'e gidiyorduk. Bütün gün iş ararken sokaklarda ona eşlik ediyorduk. Yorgun ve açtık. Nihayet annem bir fırına giriyordu. Elinde beyaz bir torbayla geri geliyordu. Biz tutuk bir halde torbayı gözetliyorduk. Önümüzden yürüyüp bizi dik bir tepeden Spalen kapısına, Basel'in eski şehir duvarındaki bir zamanlarki giriş kapısına doğru götürdüğünde bir kasabın önünde durdu. O anı asla unutmayacağım. Her birimize bir sandviç verdi ve çocuklar vitrindeki sucuk, salam ve jambonlara bakmanızı istiyorum. Ekmeği ısırdığınızda onları hatırlayın. Gördüğünüz şeyin tadını alacaksınız. Sadece tüm o etleri yediğinizi düşünün dedi. Annemiz ağız tadıyla ekmeğini ısırıyordu. Yapmacık bir neşeyle gülüyordu ve sarımsaklı bir sucuğun tadını öyle bir tarif ediyordu ki bugün bile hatırımda. Küçük bir pansiyonda iş buluyordu. Ne kadar çabuk yaşlı ve zayıf göründüğünü hatırlıyorum. Ellerini asla unutmayacağım. Boş zamanlarında resim yapıyordu. Gerçi elleri guttan dolayı sakatlanmıştı. Ancak bu onu işinden sonra fırçayı alıp resim yapmaktan alıkoyamıyordu. Şekilsiz parmaklarıyla boyarken yüzünde daima korku verici bir tebessüm bulunurdu. Bu yenilgisini kabul edecek durumda olmayan bir kadının tebessümüydü. Onun çiçek ve sarmaşık resimleri harikaydı. Kendine bir hedef tespit ediyor, tüm zorlukları günlük ısrarlı ve disiplinli alıştırmalarla aşıyordu. Bu sıralarda ben yetimler yurduna girmiştim. Hayatımın bu kesiminden ne söz etmek ne de o dönemleri hatırlamak istiyorum. Bu dönemden hatırlamaya tahammül edilebilecek tek bir kesit var. Kendimi kullanılmış bir hizmetçi kız gibi görüyordum ve günlerden bir gün karanlık koridorda servis yapmam gereken makaroninin üzerine yaptım. Tüm bana yapılanlara karşı öcümü almak için. Annem daha da hastalanmıştı. Ben hastane masraflarını karşılayabilmek için bir diş doktorunun yanında yardımcı olarak çalışıyordum. Sonra Mark'la karşılaşıyordum. Para parmaklarımın arasından akıp gidiyordu. Masraflar ezici olmaya başlamıştı. Annemi de yaşlılar evine sevk etmek istiyorlardı fakat Mark bunu önleyecek ve bana maddi destek sağlayacak kadar namusluydu. Az sonra da ölüm döşeğindeydi annem. Ben bunu uzun zamandan beri hissediyordum fakat inanmak istemiyordum. Gençken kendimi canlı hissetmeye müthiş bir ihtiyaç hissediyordum. Özellikle de annemin ölümünün yaklaştığı şu sıralarda. Ölüm. O görmezlikten geldiğim şey babamın vakitsiz gidişinden sonra annemi söndürüp götürüyordu şimdi. Kaçınılmazdı. Ben bir baloda cüretkar ve çılgınca kostümümden dolayı birinci seçilirken annem hayata gözlerini yumuyordu. Yalnız ölmüştü. Kendimden nefret ediyordum. Keder ve suçluluk duygusu beni bir depresyona sokmuştu. Mark'la sadece kavga ediyordum. Maddiyatçılığına karşı savaşıyordum. Bunu alkolle unutmaya çalışıyordum. Her yaşamın ardından koşuyordum ancak beklentilerim aldatıyordu. Resmi hayatımın mesleği yapma ümidim kayboluyordu. Asla başaramayacaktım. Heykeltıraşlık ve resim derslerini bırakmak zorunda kaldım. Tüm hayallerimden vazgeçiyordum. Nasıl dalgınlıkla çalışmış olduğumu hatırlıyorum. Günlerden bir gün düşüncelere dalmış bir halde diş doktorunun yanında duruyor ve ona istediği aletleri uzatıyordum. Aniden veba gibi koktu. Birdenbire yeniden kendime geldim ve hastanın sonuna kadar açılmış ağzına ve diş doktoruna doğru yukarıya baktım. Yaşlı bir kadın oturuyordu sandalyede. Dedemin zamanından kalma takma dişleri tutsun ve yaralı diş etlerine değmesin diye küçük gazete parçalarını altına tıkmıştı. Her defasında bir parça daha. Ta ki hepsi küflenip iltihap yayılıncaya ve hepsi iğrenç bir şekilde kokmaya başlayıncaya kadar. Son. Yorgundum. Pencereden şehrin ışıklarının birçoğunun sönmüş olduğunu görüyordum. Günlüğümü yastığımın altına itiyordum ve son sayfayı öptüğüm için kendimi aptal gibi hissediyordum. Yatakta dikkatlice sağa sola sallanıyor ve yayların gıcırdamadığına dikkat ediyordum. Bu esnada uyumuş olmalıyım. Rüya görüyordum. Kendimi İngiltere'deki evimizin arkasındaki kum çukurunda güvende hissediyordum. Kum nemli ve temiz kokuyordu. Kendimi emin hissediyordum. Zira sinirli sesler duymuyordum. Kumdan bir yığın yapıyor ve üzerinde parmağımla desenler çiziyordum ve kendi kendime acaba toprağa beni buradan Basel'e annemin yanına götürebilecek bir delik açabilir miyim diye soruyordum. Onu özlüyorum. Yalnız olduğuma seviniyorum. Zira ne zaman yalnız değilsem kötü bir şey oluyor. Ayağa kalkıyor ve kendimi bum diye kuma bırakıyorum. Clutch, clutch, clutch. Kumu bir elimden öbür elime atıyorum. Her tarafta kumlar uçuşuyor. Güzel kokuyor. Kuşlar cıvıldaşıyor ve şarkı söylüyorlar. Zira onları üzen kimse yok. Hiç kimse onların kanat ve tüylerini koparmıyor ve onlara berbat, kokulu, çirkin, pis kuşlar olduklarını söylemiyor. Kendim olmam niçin bu kadar kötü? Annemi özlüyorum. Ağzımda kum var ve onu tükürüyorum. Birine bir şey hediye edilmesi ondan hoşlanıldığına bir işaret mi acaba? Kum kovasını ve ona ait kürekleri göğsüme bastırıyorum. Annem onları bana hediye etti. Devirdiğim kum kovasından çıkan kum yığınına vururken duyduğum gürültüyü seviyordum. Altındaki tüneller çöküyor. Kum yanlarından parçalanıyordu. Sanki canlı bir şeymiş gibi. Ayağa sıçrıyor ve her şeyi yerle bir ediyor. Sonra da ayak izlerimi kumda yokluyordum. Acaba annem emniyette mi? Bir tramvay veya araba onu ezebilirdi. Ben bir gömüyü topraktan çıkarmak için siniyorum ve sonra onlar yine ortaya çıkıyorlar. O korkunç duygular, beni hiçbir zaman huzur içinde bırakmayan duygular, sırtımdan boğazıma yükseliyor, göğsüme ve karnıma yerleşiyorlardı. Her gelişlerinde adeta boğuluyorum. Nefes almak korkunçlaşıyor, hava taş bir duvara dönüşüyor, onu teneffüs etmeye kuvvetim yetmiyordu. Büzülüyorum, kıvrılıyorum, dümdüz yatıyorum, sırt üstü kalçamı kaldırıyor, tekrar doğruluyorum. Havayı teneffüs etmeye çalışıyorum, çekiyorum, içime çekiyorum. Ta ki esnemem gerekiyormuş da yapamıyormuşum hissi doğuncaya kadar. O berbat koku da burada. Beni her defasında cezalandırdığı o koku. Bu kumun kokusu değil, dizlerimin üzerine çömelip bir köpek gibi kokluyorum. Hayır. Bu benim. O ve çocuk bakıcısı kız diyorlar ki, küçük erkek çocukları kokmuyorlar, kızlar pis kokuyor. Niçin? Bakıcı kıza beni yıkaması için izin verseydi, ben de sabun ve pudra kokacaktım ve açık yaralarım olmayacaktı. Ama yasaklamıştı. O parlak kırmızı pantolon takımımı seviyorum. Onlarla kendimi bir erkek çocuğu kadar rahat hissediyorum. Ben yataktayım. Babacığım yatağın yanında duran sandalyeye gidiyor ve takımı yukarı kaldırıyor. Pantolonun iki bacağını parmaklarıyla ayırıyor, tam ortasını kokluyor ve tiksintiden yüzünü buruşturuyor. Takımı yere atıp eline bir sandaletimi alıp bana vurmaya başlıyor. Ben çarşafın arkasına saklanıyorum. Kendimi korkunç hissediyorum. O bağırıyor. Sen iğrenç, pis, kızsın ve kapıyı arkasından vurarak kapatıyordum. Ben yatağımdan çıkıp altın çerçeveli uzun aynanın önüne geçiyorum. Kabul etmeliyim. Çok çok küçük ve zayıfım ve yüzüm lacivert gözlerimle sarı saçlarım dışında renksiz görünüyor. Aynadaki kıza soruyorum. Niye bu kadar iğrençsin? Orada duruyor, aynaya bakıyor ve gülmeye çalışıyorum. Bir an için kendimi iyi hissediyordum. Hiç de düşündüğüm kadar kötü görünmüyorum. Fakat biliyorum ki bunu sadece kalın, geniş ve beyaz olan flanel geceliğe borçluyum. Onun altında ürkütücü bir şey var. Çok yassı bir şey. Her şeyi berbat eden o bacaklarımın arasındaki şey. Bu şeyden dolayı herkes benden nefret ediyor. Belki bu annemin beni hep yeniden terk etmesinin ya da beni uzaklaştırmasının da sebebidir. Vermem lazım. Vermem ve iyi olmayı denemem lazım ki benim öyle bir şeyim olduğunu unutsunlar. Tekrar kum çukurundayım. Yeniden kum kovasını göğsüme bastırıyorum. Son defasında o geldiğinde nasıl heyecan dolu bir halde onun gelişini beklemiştim ve nihayet arabadan indiğinde kendimi ne kadar yorgun ve ağır hissediyordum. Bütün dünyada annemle birlikte olabilmemle mukayese edilebilecek hiçbir şey yoktu. Sanki erimiş onunla bir olmuştum. Onun gülüşünü, sesinin ahengini, ellerinin dokunuşunu ve gözlerindeki ifadesini seviyorum. Bana kum kovasını ve küreyi hediye etmişti. İçimden coşuyordum ve beni sıcak basıyordu. Hiçbir şey beni rahatsız edemezdi o yakınımda olduğunda. Niçin bana acı verdiği halde uzaklara gidiyordu? Bu keder benden bir şeyler koparıyordu. Bu babamın beni döverken verdiğinden daha çok acı veriyordu. Bu beni doğruca kalbimden vuruyordu. Bu açığa çıkacak ve öleceğim diye korkuyordum. Fakat ben ölmemeliydim. Çünkü annem için var olmak zorundaydım. Uslu bir kız olmalıydım. Çünkü annem son birlikteliğimizde ona karşı pek iyi olmadığımı ve bir gün aniden ölecek olursa benim çok pişman olacağımı söylüyordu. Benden ayrıldığında çok ağlıyor. Geçen defa taksiyle uzaklaştığında içimden nasıl bir parça daha koptuğunu hissediyordum ve günün birinde herhalde tümüyle kopacaktı. Sabah izleri kazıyor ve sandaletimi kumla dolduruyorum. Popomu ıslatmamalıyım fakat annemi özlüyorum ve biraz daha burada oturacağım. Birdenbire bakıcı kız kolumdan tutup beni yukarı çekiyor. Onun gelişini fark etmedim bile. Üstümdeki kumları silkeliyor. Evet, içeri git. Yemek zamanı. Niye hep ıslak yerlere oturuyor ve sandaletini kumla dolduruyorsun? Pantolon ve çoraplarını temizleyemiyorum. Bunu sana kaç defa söyledim. Ondan hoşlanıyorum ama bu yemek prosedürü beni sıkıyor. Her defasında annem uzaklaştıktan sonra bakıcı kız tarafından bana çala kaşık yedirilen yemekleri midem almıyordu. Tekrar gırtlağıma kadar geri yükseliyorlardı. Her gün bir savaştı. Günde 3 öğün yemek zorunda olmaktan nefret ediyordum. Ve bir de her gün. Aynı şekilde daha sonraki şeyden de nefret ediyorum. Bakıcı kız bana yemeği tıktıktan sonra bu defa da derhal çıkarmaya uğraşıyordu. Bu lazımlıkta kakanı yapana kadar oturacaksın. Soğuk kenarları etime işliyor. Utanıyor ve annemi özlüyorum. Sonra da onun bakışının merdivenlerden yukarıya tırmandığını görüyorum. Kollarımı çaprazlayıp ayaklarımı çekmeye çalışıyorum ama lazımlık engel oluyor. Bu yüzden de öne doğru eğiliyorum. Duruşum biraz daha güzel görünsün diye. O kokudan nefret ediyorum. Bakıcı kız tarafından bir tüy gibi kaldırılıp masaya konuyorum. Sanki bir bebekmişim gibi ve popomu siliyor. Ben bunun için artık çok büyüğüm. Popomu ve yüzümü kremliyor, ellerine iğrenç bir koku siniyor ve Nivea'nın kokusu. Babam hep yanımda duruyor, beni seyrediyor ve bir şeyler yapıyor. Babam, erkek çocukları daha sevimli. Sen ayakta bile sıçamıyorsun diyor. Kötü bir etki yapıyor bu bende. Mide kramplarına yol açıyor ve sanırım bulantı da yapıyor. Onun gözleri çok komik oluyor ve yüzü kızarıyor, daha da kırmızı. Acıyan bacaklarımı kapatmak istiyorum fakat o onları yine ayırıyor. Yüzüme hiç bakmıyor, onun yanağında hiç dinmeyen tiklerine bakıyorum. Ondan kaçıp saklanmak istiyorum ama korkum çok büyük, canımı yakıyor. Salyası 2 günlük sakalının bittiği çenesinden süzülüyor. Hareket etmeye cesaret edemiyorum. Aniden tuhaf sesler çıkarıyor, bir guruldama, kekeleme, inleme. Kendi canını yakmış olmalı. Zira birdenbire bükülüyor ve lavaboya koşuyor, bana sırtını dönüyor ve oldukça ağır nefes alıyor. Bakıcı kız geri geliyor. Bir şey için gitmesi gerekiyordu. Terden yapış yapış olmuş saçlarımı alnımdan siliyor ve pantolonumu yukarı çekiyor. Beni yere bıraktığında bacaklarım sızlıyor. Sanki uzun süre çömelmişim gibi. Topallarken yara yerlerini hissediyorum. Bu o acı veren şey. Küçük kızları mahveden şeydi. Bakıcı kız beni hep öyle çağırıyordu. Küçük kız yürüyüşe gidiyoruz ya da yatma zamanı küçük kız için. Kız sözünden iğreniyorum. Onu duyduğumda bakıcı kızın yıkamaya izinli olmadığı yaralı kırmızı şeyin kokusunu alıyorum. Bir odada bir sandalyede oturuyorum. Gözlerimi kapıyor ve kollarımı sanki onlar kanatmış gibi çırpıyorum. Ayaklarımın ucunda merdiven korkuluklarına geliyorum. İleri geri gidiyor, kanat çırpışlarına taklit ediyorum ve aniden uçabiliyorum. Ben bir kuşum ve kuş olmak çok iyi. Hatta kız kuş olsam bile. Uçuş her zaman iyi gidiyor ancak başarı pek sürekli olmuyor. Kanatlar ses çıkarıyor. Onlar bunu duyabilir. Bana ve uçmayı yasaklayabilirler. Merdiven korkuluğuna konuyor, aşağı atlıyor ve tekrar uçmayı deniyorum ama artık olmuyor. Ben yeniden hep tekrarlıyorum fakat bir türlü olmuyor. Bakıcı kız geliyor ve beni yatağa sokuyor. Bense oturuyor ve her akşamki gibi duamı yapıyorum. Lütfen Tanrım, beni bu gece bir oğlana çevir, lütfen. Benim bir oğlan olarak uyanmamı sağla. Ben yarın babama iyi bir erkek çocuğu olacağım. Lütfen Tanrım, iyi geceler, amin. Rüyamda buna rağmen uyanışımda kız olduğumu görüyorum. Bir rüya olduğunu biliyorum ve uyanmak istiyorum fakat olmuyor. Annem bir geri gelebilseydi. Yatağımın yanındaki sandalyede mavi bir pantolon takım duruyor. Bu yeni mi nene diye soruyorum. Saçma bir soru. Bu maviye ezelden beri sahipsin. Ama kırmızısı nerede? Beni makaraya sardığını sanarak deşmeye devam ediyorum. Senin hiç kırmızın olmadı. Ne biçim davranıyorsun? Bu ne hayal gücü böyle? Bu garip bilgiye dayanarak kendi kendime hala rüya görüp görmediğimi soruyorum. Ama dün kum çukurunda benim kumlarımı çırptın, kırmızı pantolonumun arkasına yapışmış olan. Onu temizleyemediğini söyledin bana. Bende 4 tane daha kırmızı var. Duyun, yine başlıyor aynı şeye. Dün kum çukurunda değildin ki, zamanımız yoktu. Nene Smith'i ziyaret ediyorduk ve senin hiç kırmızı pantolon takımın olmadı. Çekmeceye koşuyorum, orada katlı 3 mavi pantolon var. Ama nene, önceki gündü. Bizim Nene Smith'i ziyarete gittiğimiz elbette ki kırmızılarım vardı. Sen yenileri oraya koydun. Beni işletiyorsun. Daha önce Nene'yi hiç öyle kızgın görmemiştim. Beni yatak odasından atıyor ve tuvalete oturmamı söylüyor. Lazımlık yok. Gülmem mi yoksa ağlamam mı gerek bilmiyorum. Bu ilerlemenin anlamı ne olabilirdi? Bana Almanca hayal kurduğumu söylüyor. Sen hayal kuruyorsun. Şaşkınca bakmış olmalıyım ki ekliyor. Sen masallar uyduruyorsun. Sen her zaman iyi bir yalancıydın. Senin çok fazla hayal gücün var. Devam ediyor. Sen çoktandır tuvalete gidiyorsun. Lazımlığı çoktan beri kullanmıyorsun. Onun bakışından korkuyorum. O akşam o merdivenlerden yukarı gelmiyor. Ben nenenin benim için suyla doldurduğu küvete girmeliyim. Ben artık soru sormuyorum. Köpüklü bir sabunla vücudumu yıkıyor. Oranın aşağının ne kadar yandığını ona söylemiyorum. Nene, bu bütün bir günün en güzel anı değil mi küçük kız? Bu anı kendimizi bildik bileli seviyoruz öyle değil mi diyor. Krem sürüyor yaralarıma, sonra da pudra döküyor üzerine. Fakat bunları bir çocuğa yaptığı gibi masada yapmıyor. Daha sonra o geri geliyor ama annemin eşliğinde. Öyle aniden. Gerçek olamayacak kadar güzel. İnanamıyorum. Üçü beraber konuşuyorlar ve bakışıyorlar. Daha önce hiç olmamış bir şekilde. Hatta ben bile fark edebiliyorum. Sanırım biz artık birleşmiş, mutlu bir aile olabileceğiz. Sonra babacığım, savaş olacak diyor. Anneciğim beni Basel'e götüreceğini ve bakıcı kızın da aynı şekilde İsviçre'ye geri döneceğini açıklıyor. Babacımsa Yorkshire'da kalmaya devam edecek ve Bradford'da bir İsviçre firması için çalışacak. Onunla vedalaştığımı artık hatırlamıyorum. Sanırım bu andan itibaren acılar geçmişte kaldı. Ben artık ebediyen annemin yanında kalacağım. Uyanıyordum, sallanıyor, Ellie teyzenin tüy yatağına sarılıyor ve sürekli tekrar tekrar ebediyen anneciğimle, her zaman için ebediyen anneciğimle diyorum. Işığı yakıyordum. Hiçbir zaman rüyanın tamamını hatırlayamıyordum fakat o sık sık geri dönüyordu. Cinlik yapıyordu ve onu tutmak istediğimde sıyrılıp kayboluyordu. Şimdi ondan uyandığımda o zamanlarki hislerin etkisine giriyordum. 3 yaşındaki bir kız çocuğuyken savaştan az önce İngiltere'yi terk edip son kez Basel'de olduğumuzdaki gibi yatağın içinde doğrulup oturuyordum çünkü tekrar uyumaktan korkuyordum. Pek yakında annem Basel'e gidecekti ve bu defa her şey yolunda gidecekti. Geçen sefer Hitler buna engel oldu. Ben 7-8 yaşındayken sık sık kafe Hugenan'da otururduk. Bugün taksiden gördüm. Annem oraya sık sık arkadaşları, sonra teyze, Betty teyze ve Maya teyze ile gülmek ve tartışmak için giderdi. Onlarla okul zamanım gelene kadar kalıyordum. Yan masadaki kadını niçin o kadar net hatırlayabiliyorum? O bayan bir artist gibi davranıyordu. Çay içerken küçük parmağını kıvırıyordu ve sırtını fazla zorlanmadan dik tutabiliyordu. Sanki sürekli bir fotoğrafçıya poz veriyormuş gibi görünüyordu. Çok hoştu, siyah kirpikleri, kırmızı ojeli tırnakları vardı ve tiril tiril krem rengi ipeğe bürünmüş inciler takınmıştı. Durup dururken ağlama ihtiyacı duyuyordum. Hatta tuvalete gidiyordum ve tekrar kabinden çıktığımda o hanımefendinin de orada olduğunu hatırlıyorum. İkimiz beraber aynanın önünde duruyorduk. O çok güzeldi. Kafasını hafif kavisli tutuyordu. Sanki modellik yapıyormuş gibi. Yanımdan geçip odadan süzülerek çıkarken arkasında bir parfüm bulutu bırakıyordu. Onun yürüyüşünü taklit etmeye çalışıyordum. Burnunun ucundan aynaya bakış şekliyle alay ediyor ve kıs kıs gülüyordum. Annemi özlüyor ve onun "Olivia, harika bir espri anlayışın var" dediği o nadir anları arıyordum. O gün terbiyeli davrandığım için çok mutluydum. Bir defasında restoranda tüm insanların gözünün önünde önüme konan ıspanağı yiyip bitirmek istemediğim için köşede dikilmek zorunda kalmıştım. Annemin oturduğu masaya geri dönerken yolda en çok sevdiğim garson olan favorili ve gülümseyen gözlü garsona uğrayarak ona çocuk kitaplarına bakıp bakamayacağımı soruyordum. O mutfak tezgahının arkasındaki çekmeceden kitapları çıkarıp bana veriyordu. Düz taban olduğu için ördek gibi yalpalıyordu. Onu seyretmeyi seviyordum. Her zamanki gibi annem bunu fazla abartıyor ve ondan kendini rahatsız ettiğim için benim yüzümden özür diliyordum. Benim için okula gitme zamanı geldiğinde bir öpücükle annemle ve teyzelerimle vedalaşıyor ve halı kaplı geniş döner merdivenden aşağı iniyordum. Basel'in sokaklarından tek başıma geçerken kendimi çok büyümüş hissediyordum. Bir defasında da tramvayda çok üzgün göründüğü için bir yaşlı kadınla konuşmuştum. Ama o bana sessiz olmamı söyleyen bir bakış fırlatıp kafasını çevirmişti. Genellikle tramvaydan atlardım. Öyle ki okul çantamın içi çalkalanırdı. Kaldırıma kadar tek ayağımla zıplardım. Sonra da öteki ayağımı kullanırdım. İkisi de eşit derecede sırasını savsın diye. Okula giderken yol boyunca kaldırımdaki aralıklara basmamam gerekiyordu. Bu çok zarar verebiliyordu. O kocaman, kırmızı, kuleli ve saatli taş binaya ulaşıncaya kadar kendimi mutlu hissediyordum. Beni bunaltıyor olmalıydı ki o gri, kenarlarından çatlayıp dökülen beton merdivenleri zorla tırmanıyordum. Soğuk demir korkuluklarından elim çok ıslak oluyordu. Kurşun kalemlerin, deri, cila ve dezenfekte sabunlarının kokularından nefret ediyordum. Sınıfa girmek için tüm gücümü toplamam gerekiyordu. Godelf okuluna gittiğimde 9 yaşındaydım. Vite sınıfın en güzel kızıydı ve ben onun tek kız arkadaşı olmak istiyordum. Oysa o, anne babası ve bir erkek kardeşi olmasına rağmen oyun oynayabileceği ve kendileriyle komik şeyler üzerine konuşabileceği birçok kız arkadaşı olsun istiyordu. Annemin yatağıma ve elbise dolabıma boyadığı onca kırmızı, mavi ve yeşil çiçeklerle kalpler benim yalnızlığımı gidermiyorlardı.